Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2020'nin 29. programında. Araya bazı konuklarımız giriyor, bazı özel gündemlerimiz oluyor. Size aile merkezli bir sohbet diye başlamıştık, yarım kaldı. İnşallah bugün onu bitirmeye çalışacağım. Yine ailede huzuru arayacak, huzuru bulmamızı sağlayacak o muhabbet ortamında. Yapmamız gerekenlerle ilgili, dikkat etmemiz gerekenlerle ilgili bazı hatırlatmalar, bir ayna tutma programı, ailede huzur arayışları programı bir anlamda. Zaten güzellikler sizde, bilgiler sizde, bilgelik sizde. O güzel aileniz içerisinde bütün değerleriniz, var olan inanç sistemleriniz, ahlakınız, edebiniz. Zaten kaynak olarak her şey sizde var. Sadece ben o güzellikleri bir ayna tutup onları biraz daha görmenizi sağlayan bir garip kardeşinizim. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresimizden ya da @MünirArıkan veyahut @ErkamRadyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz can dostlarım. Eleştirileriniz dahil beğeniler, dualar, istekler, talepler, sizden gelen baş tacı, her türlü bilginize ihtiyacımız var. Can dostlarım, aile dediğimiz ana yapı son günlerde çok fazla saldırı altında kaldı. Zaten aileyle alakalı böyle büyük bir saldırı vardı. Aileye karşı topyekün bir saldırı vardı daha doğrusu. Ama son günlerde bu çok çok daha fazla arttı. En sağlam kale aile. Bunun olması da çok normal düşmanlarımız açısından. Yani en muhkem, en sağlam kaleye saldıracaklar. Başka yapacakları bir şey yok. Bu anlamda bu kaleyi muhkem tutmakla alakalı, bu kaleyi daha güçlü, daha kuvvetli tutmakla alakalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Can dostlarım, insan dünyaya gelişi itibarıyla gerçekten en zor süreçlerden geçen tek canlı. Bir kere dünyaya gelmesine vesile olan yapı aile, aileyi kurmak. Aileyi kurmaktan daha önce aile kurabilecek uygunluktaki bir eşi bulabilmek başlı başına bir süreç. Uygun olan adayı bulabilmek. Varsa adaylar, o adaylardan en uygununu seçebilmek. Seçimden sonra kişisel tercihinizi yaptıktan sonra ailelerin uyuşması, törenlerin böyle can yakmadan, insanları üzmeden yapılmış olması. Yani inanın nişanda, nikahta, düğünde bu işi bozanlar var, yüzük atanlar var. Sadece düğün gecesi takılardan dolayı, takı paylaşma probleminden dolayı ayrılanlar var. Yani zaten evliliği itibarıyla başlı başına zor bir süreç. Bir de evlendikten sonra o çocuğun, bebeğin doğmasına kadar geçen süreç de başlı başına zor bir süreç. Bunu biyolojik olarak da söylüyorum. Ama fiziksel, duygusal, ruhsal, bilişsel, sosyal, ailevi, içtimai açıdan da, dini, milli, manevi açıdan da, her açıdan da insan dünyaya gelişi itibarıyla en zor süreçlerden geçen tek canlı, çünkü çok önemli bir canlı ya da evrenin en önemli varlık alemindeki yaratığı. Dolayısıyla aynı zamanda gelişimi de en uzun süren tek canlı. Annesi ona hamile kaldığında bulantılarla, kusmalarla boğuşmak zorunda. Zor ve zahmetli geçen 9 ay 10 günlük süreçte çoğu zaman mide bulantılarıyla, ağrı ve sancılarla mücadele etmek zorunda. Bazı kişisel zevklerinden ya da birçok kişisel zevklerinden feragat etmek zorunda. Üstelik karnını taşıdığı o 3-4 kilogramlık fiziksel ağırlığın milyonlarca kat daha fazlası psikolojik bir gelecek kaygısı olarak bu süreçte üzerine asılı durmak zorunda ya da onlarla boğuşmak zorunda. Şöyle bir ayağını uzatıp rahat bir şekilde istediği şekilde uyumadığı bir dönem. Bazen kabuslar, karabasanlar, uykuları, rüyaları birbirine karıştığı bir dönem. Çok büyük kaygı, acı ve sancılarla geçen doğumu da ekleyin buna ve sonrasında kucağına verilen bebeği emzirmeye başladığında bütün acılarını unuttuğu söylenir annelerin. Ama bir anne için hem maddi hem manevi anlamda söylüyorum bunu, asıl acıların başladığı vakittir doğum sonrası. Çünkü bunu ancak çocuğunuz varsa ve onu büyütüyorsanız anlayabiliyorsunuz. Büyüdükçe artıyor problemleri. Hep o kundaktaki halini özlüyorsunuz. O beşikteki halini özlüyorsunuz. Büyüdükçe daha başka problemler. Bir imtihan dünyası. Eşlerimiz, çocuklarımız, malımız, mülkümüz, canımız, bütün maddi manevi varlıklarımız bizim için bir imtihan sebebi. Canlar içerisinde bu doğum sonrasındaki acıların niye şimdi başlıyor dediğimi şöyle izah edeyim. Çünkü canlar içerisinde gelişimi en uzun süren canlı şimdi kendi kucağında annenin. Sorumluluk bu da. Çok büyük bir sorumluluk. Bir proje devrediliyor ona. Emzirmezse yaşayamaz o yavrucak. Altı değiştirilmezse yaşayamaz. Bakılmazsa, üstüne titrenilmezse, ağladığında ihtiyacı görülmezse, uykudan uyandığında yanına gidilmezse, şefkat gösterilmezse, işte masaj yapılmazsa, kirlendiğinde yıkanmazsa, acıktığında doyurulmazsa, ninni söylenmezse, tıpışlanmazsa, bir şey öğretilmezse, yanında konuşulmazsa, kelime öğrenmezse gibi bir sürü şeylerle desteklenmediğinde ölecek bir canlıdır. Yok olacak bir canlıdır. Ya da kaliteli bir bebeklik çağı geçirmediği için zaman zaman söylerim, Harvard Üniversitesi'nden Dana Susskind'in 30 milyon kelime kitabında söylediği gibi, az konuşan ailelerde, çocuklarla ilgilenmeyen ailelerde 15 milyon kelimeyle konuşan anne babalar 10-15 yıllık bir zaman zarfında, iyi konuşan, çocuklarını önemseyen, onların bilişsel zekasına yatırım yapan, kelime hazinesini geliştiren 45 milyon kelime konuşan aileler arasında 30 milyon kelime farkı var. İşte 30 milyon hayat kalitesini çok etkiliyor. Bu anlamda yani fiziksel ihtiyacını görmenin dışında tabii ki emzirecek bir anne, tabii ki altını değiştirecek, ona bakacak, yıkayacak falan, ama bunları mükemmel yapsa, konuşmasa bile konuşulmayan ailelerdeki çocukların başarısı az oluyor. Bu anlamda tepeden tırnağa bir ilgi ve bilgi gereken bir dönem. Belgesellerde aziz dostlarım görmüşsünüzdür. Anne karnından çıkan doğan her hayvan yavrusu, mesela o upuzun boyuna rağmen zürafa yavrusu bile birkaç dakika içinde ayağa kalkar ve yürür. Ama bir insan bebeğinin yürümesi için en az 12 ay geçmesi gerekir. Bazı bebeklerde bu 18 aya kadar çıkabilir. Kundaktayken iyidir. Az evvel söylediğim gibi koyduğun yerde kalır, bıraktığın yerde uyur bebek, ağlar yine avunur ama bir şekilde büyür. Ama bebek emeklemeye başladığında anne kalbi iki kez atmaya başlar. Çünkü artık bıraktığınız yerde değildir. Yani kaygılar, riskler artıyor bir anlamda, tehlikeler artıyor bir anlamda. Aman zararlı bir yere gitmesin, aman zararlı bir şey yutmasın, aman zararlı bir şeye dokunmasın. Elhamdülillah şimdi sobalar kalktı, kat kaloriferleri geldi. Caz diye el yakan şekilde de değil kaloriferler. Birazcık sıcak ama eskiden o sobanın, şimdi mesela cız ne demek, caz ne demek, şimdiki nesil bilmez bunu. O elinizin kızgın sobaya yapıştığında çıkan ses işte o caz diye. Şimdi öyle bir risk elhamdülillah kalmadı ama eskiden biraz daha fazlaydı. Emeklemeye başladığında ya da yürümeye başladığındaki o acısı ya da riske karşı kaygısı çok daha fazlaydı. Şimdi yürümeye başlamasına mı sevinsin ondan sonra, yoksa yürüyor diye üzülsün mü bilemez anne. Düşmeler de başlar bu arada, yaralanmalar başlar. Ama hangi yürüyüş, hangi başlangıç, hangi yükseliş düşmeden başlamıştır ki aziz dostlarım? Ama bu yaralanmaların en acısı fiziksel olarak yere düştüğünde uf olması falan değil de ergenlik dönemi ya da sonrasında yürüyerek onu o yürüme becerisine ulaştıran anne babasını terk etmesiyle yaşanacaktır ileride, Allah korusun. Ve konuşmaya başlar bebek, sevinir tüm aile, anne dedi, baba dedi, ilk defa bana baba dedi, Allah dedi. Ne söylüyorsa artık, ne söyletiyorsanız, ama o masum diller çemkirmeye başlayacaktır daha sonra anne babasına, ona konuşmayı öğreten, güzel konuşmayı öğreten anne babasına. O uyuyor diye anne baba arasındaki bir çekişmede bile bağırmayan ona hamile diye hamilelik boyunca sesini yükseltmeyen annesine sesini yükseltecektir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbinin ona öf bile deme, anne babaya öf bile deme dediği annesine bağırmaya, kavga etmeye, atışmaya, bazen de itişme, kakışma yapacak düzeyde fiziksel bir şiddete de dönecek bir kavgaya tutuşacaktır. O kollarında sallayarak, ayaklarında sallayarak büyüttüğü anne babasına. Kaderin cilvesi herhalde. Başka bir izahı yok bunun. Bu açıdan bebekleri büyüdükçe derdinin ve dertlerinin de arttığına şahit olur anne babalar. Ama yine de aziz dostlarım, gerçekten fedakarlık diz boyudur. Yemesi, içmesi, maması. Yani anneler nasıl cennet onların ayaklarının altında olmasın ki yani. Ben bir babayım. Hani 3 tane yavrumun bebekliklerini hatırlıyorum. Biraz da ben hassas bir insanım belki. Her babada olmayabilir. Ama ben inanın onların altlarının değiştirildiği dönemlerde zaten Allah razı olsun Çerkes kızı Sema Hatun bizim yanımızda yapmazdı o işleri. Ama hani kokusu geldiğinde ben iğrenirdim. Bir anne nasıl iğrenmeden, burnunu tutmadan, hani yolda geçerken bir çöpün önüne geçse iğrenen anneye o bebeğin inanın kakası bile kötü gelmiyordur temizlerken. Mislik olarak görüyor onu, temizliği. Temizledikten sonraki o mis kokusuna hayran, belki de cennet kokusuna, o bebeğinin kokusuna hayran. Zor gelmez yani hiçbir anneye. Doktorların peşinde sağlık mücadelesi zor gelmez. Hastalandığında doktor gezmesi, doktordan aldığı ilaçları bulmak için eczane dolaşması tam aynısını alacaktır çünkü. Sabahlara kadar susmayan ağıtlarının uykusuz sabahlarda dinmesi, kılığı, kıyafeti, eğitimi, okulunu seçmesi, servisini ayarlaması devam eder mücadele. Ta ki evden çıkana kadar, uçup gidene kadar, evlenip evinizden gidene kadar, kendine bir yuva kurana kadar anne baba fedakarlığıyla geçen koca bir ömür. İşte insan hem bu anlamda büyümesi, büyütülmesi en zor olan, hem de kendisine yapılan bu fedakarlıklar karşısında nankörlüğü en büyük olan ya da bu anlamda nankörlük yapan tek canlıdır aziz dostlarım. Çok üzgünüm, özür diliyorum. Affımı istirham ediyorum şu aziz mübarek cuma günü. Hiçbir hayvan kendisini büyüten anne babasına saldırmaz. Hiçbir hayvan kendisini büyüten anne babasını hırpalamaz. Bu açıdan baktığınızda hayvanlar aleminde de gerçekten hayvanlığın alemi var dedirtecek ibretlik hayat dersleri vardır. Mesela bir örnek vereyim. Kuzey Pasifik dev ahtapotları. Dişi ahtapot yüz binlerce yumurtayı deniz altındaki en uygun kaya kovuğuna yumurtlamak için haftalar süren titiz bir araştırma yapar. Kovuk kovuk girer çıkar deniz altında. Kameralara takılmıştır. Belgeselcilerin çok ilgisini çekmiştir çünkü. Çünkü girdiği o kovukta bundan sonra son nefesine kadar oraya da yaşayacaktır. Dolayısıyla o yüz binlerce yumurtayı yumurtadan çıkana kadar, bir ahtapot yavrusu yapana kadar en uygun kaya kovuğunu bulması gerekiyordur. Kendisi o kaya kovuğundan hiç ayrılmayacağı için yumurtalarına ve yavrularına hiçbir canlının zarar veremeyeceği, işte girişi itibariyle çok zor, kapısında da kendi bekleyeceği için, ona kollarıyla, ahtapot kollarıyla kol kanat gereceği için konumuna uygun bir yer seçer. Çok uzun sürer bu seçim, bundan dolayı. Ve yüz binlerce yumurtasını o kaya kavuğundaki deniz taşlarına yumurtlayarak tutundurur. Uzun kollarıyla onları sürekli böyle, hani biz bir mangal yerlerken bir el kol sallayarak, işte bir şey sallayarak, değil mi? Pişiririz ya eti. Aynen öyle. Kollarını böyle sallayarak akıntı değişikliği, bir akıntı oluşturur orada. O durgun suyu, o okyanus tabanına çökmüş, o taze oksijeni bol suyla değiştirmeye çalışır. Böylece yavrularına olan ilgisi, onlara olan şefkati, ama bir de yavrularının ihtiyacı olan oksijenin daha fazla gelmesi gerçekleşir. 60 gün sürer bu. 60 gün boyunca o yuvadan hiç çıkmaz. Yavrularını diğer balıklardan korur, zararlı yengeçlerden korur, her türlü tehlikeden korur. Ve bu dönemde yavrularının başından, o kaya kovuğundan, o kaya kovuğuna tutundurduğu yumurtaların başından ayrılmadığı için, hiç beslenemediği için vücut ağırlığının %60'ını kaybeder anne ahtapot. Ve 300 bin yavrusunun yumurtadan çıktığı 60 günlük dönemin sonunda son böyle kol hareketini, ahtapot kollarını düşünün, yavrularının yine çıkmasına yardımcı olacak suyu onlara doğru ulaştırmak için çırpınışıdır. Ve orada hayata gözlerini yumar. Fedakarlığa bakar mısınız bir aziz dostlarım? Erkan Radyo'nun değerli gönüldaşları, fedakar, kardan feda edilen, burada feda edilen en büyük kar hayat. Hayatını feda ediyor yavruları için. Yüz binlerce yumurtası var. İnanın hani o 60 günlük zaman zarfında diyelim 10 binine baksa, işte ne bileyim 5 binine baksa, binine baksa canım, hadi 3 tanesi çıkmış olsa öbürlerini yiyebilir yani. Beslenebilir, protein ihtiyacını onlarla karşılayabilir ama anne ahtapot bu yani. Olur mu hiç? Ya da hayvanın alemi var gerçekten. Mesela Antarktika kral penguenlerine bakalım. Hava sıcaklığının kışın -50 dereceye düştüğü bir sıcaklık olarak bir düşünün. Tabii hava sıcaklığı diyoruz da buz yani. Buzun da donduğu bir yer. Rüzgarın saatte 200 km hıza ulaştığı, hani bıçak gibi kesiyor derler ya tipi, işte öyle bir tipi. Dünyanın bu en soğuk bölgesinde çok zor ve dayanılmaz şartlar altında bile yavrularını anne baba olarak birlikte el birliğiyle yetiştirirler. Dişi penguenler, aziz dostlarım, yarım kilo ağırlığındaki yumurtalarını buzun üstüne düşürmeden, çünkü buzun üzerinde böyle düşse kırılacak. Peki soğuğa değse bu sefer içerideki canlı donacak. Dolayısıyla dikkatlice böyle eşlerinin ayaklarının üstüne bırakır. O ayak çok özel bir kıkırdak dokusuyla oluşmuştur. Buzun üstünde duran ama donmayan bir yapı düşünün yani. Penguenlerin bu açıdan ayak yapıları çok çok mucizevi bir ayak yapısıdır. Ardından hani dişiler eşlerinin ayaklarının üzerine bıraktılar çok hassas bir şekilde yumurtaları. Emanettir bu eşlere, erkeklere. Beslenmek ve yumurtadan çıkacak yavrularına yiyecek toplamak için tekrar açık denizlere dönerler. Bu dönemde görevi eşinden devralan erkek penguenler ortalama 64 gün boyunca, yani o ahtapotlarda, Kuzey Pasifik dev ahtapotunda 60 gündü. Bunlarda bu süre biraz daha fazla. 64 gün boyunca yumurtaları ayaklarının üzerinde böyle üzerlerini battaniye gibi örten çok özel vücut bölgesinin içinde taşırlar. İnanın belgesellerde çok izlemişimdir aziz dostlarım. Yumurta buzla çok kısa bir süre dahi temas etse içindeki yavru ölebilir. Bu açıdan dünyanın en hassas ve en kritik nöbetlerinden birisini eşleri onlara uzak denizlerden yiyecek getirene kadar çok fedakar bir şekilde devam ettirirler. Burada feda edilen nedir biliyor musunuz? Ayakta öyle beklerler 64 gün boyunca. Ayaklarını açmazlar, yürümezler. Böyle düşünün, böyle bir mumyalanmış put gibi öyle dururlar yani. Bu dönemde üstelik baba penguen bazen vücut sıcaklığı diğer o penguen şeyine göre, bir de birbirine yaklaşırlar böyle, o tipiye karşı büyük bir penguen sürüsü hepsi korusun diye bir dayanışma da vardır, bir takımdaşlık vardır. Bazılarının vücut ısısından dolayı, bazılarının konumundan dolayı dişileri onlar için balık getirmeden, besin getirmeden önce yumurtaların bazıları çatlar ve anne dönmeden önce yumurtadan çıkmış olur. Bu dönemde buna hazırlıklıdır işte. Bu da mucizevi bir şey. Rabbimizin bir lütfu. Baba penguen midesinden salgıladığı çok özel bir sütle yavrularını besler. Yani 64 gün boyunca hem bir şey yemeyeceksiniz, hem de hani onu niye saklayasınız ki? Demek ki ona öyle bir bilgi verilmiş. Sonra işte dişi penguen gelir. Onun midesinde, kursağında sakladığı o yuttuğu bütün balıkları vere büyütürler. Böylelikle evrenin böyle en enteresan penguenlerinden bir tanesi Antarktika kral penguenleri. O çok özel hareketleriyle, o çok cap canlı, arkadaş canlısı, takım olarak hareket eden, takımdaş olarak hareket eden bu canlıları da hayata devam ettirmiş, hayatlarını devam ettirmiş olur. Balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler, 2 hafta süreyle böcekleri anlattım size zaten biliyorsunuz. Gerçekten son itibariyle hayvanlar aleminde ibret alınacak, ders alınacak sayısız örnekler vardır. Bu anlamda hayvanlığın alemi var diyorum ben. Bazen kızınca hani hayvanlığın alemi yok falan diyoruz ya, bambaşka bir alemi var. İbret alınması gereken bir alemi var. Ders çıkartılması gereken bir alemi var. Hayvanlığın modellenmesi gereken bir alemi var. Hani Biz sonuçta Habil Aleyhisselam'ı öldürdüğünde nasıl gömeceğini bilmiyordu yani. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا Allah bir karga gönderdi. يَبْعَثُ فِي الْاَرْضِ Yere işiyordu. لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُرَيْهِ سَوَتَ اَخ۪ي Kardeşinin nasıl gömüleceğini o göstermek üzere. Bakın bir kargadan öğrendik yani İslami gömme şeklini. Aman hocam bir hayvandan mı öğreneceğiz falan. Hayır hayır. Sakın. Zaten insanın yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi kişisel davranışı, inancı, itikadı ya da kişisel özelliği dolayısıyla bilgi kaynağını yok sayması. Ama Allah Resulü öyle demiyor yani. Hikmet mümini yitik malıdır diyor. Nerede bulursa alsın onu. Şimdi biz İsrail'de böyle bir şey bulsak aman hocam şimdi Yahudiler Amerika'da olunca Yahudi olmuyor mu? Amerika'da da bilim dünyası, Avrupa'da da bilim dünyasının çoğu Yahudi bilim adamlarının elinde. Yani o zaman bilime sırt mı dönelim, ters mi dönelim? Hiç bakmayalım mı? Ya da Hindu bir insan ya da Budist bir insan ya da işte ne bileyim Çin'de çok farklı hayvanlara tapan bir insan çok özel bir ürün geliştirdiğinde sağlıkla alakalı ona bakmayalım mı? Hikmet mümini yitik malı nerede bulursa alsın. Dolayısıyla hani allemel insane malem yalem ya insana bilgiyi Allah öğretti ya bilginin yegane kaynağı Rabbimizse onu farklı kullarının eliyle ilham buyurmuş olabilir. Kendi kendine yaratmıyor çünkü Çinli de, Yahudi de, Japon da, Amerikalı da. Ona da o bilgiyi veren bir yaratıcısı var. Dolayısıyla bu sayısız ibret alacağımız örnekleri hayvanlar aleminden de insanlar aleminden almaklığımız, modelleme diyoruz buna, benchmarking diyoruz aziz dostlarım, gerekiyor. Fedakarlığı anlatıyordum size ailedeki. Oradan hayvanlar alemine geldik. Onların fedakarlığını anlatıyordum ama fedakarlıkların en uzun süresi insanda gerçekleşir aziz dostlarım ve onun bebeğinde. Bu sebeple ben de acizane ODTÜ'deyken Ankara'da hem yurt dışında hem Türkiye'de bebek bakıcılığı yaptığım dönemlerden biliyorum. Bir bebeği 3-4 yaşına gelinceye kadar hiçbir anneye şöyle deliksiz, huzur içinde, rahat, endişesiz bir uyku nasip olmaz. Babalar uyur. Yani bizler rahatızdır o konuda. Hatta bazen de hani aile koçluğu yaptığım için oradan da biliyorum. Ya bir çocuğa bakıyorsun hani bunu da mı yüksünüyorsun falan da. Hani 2 gün alıp sorumluluğunu anneyi rahat ettirecek şekilde yapan babalar biliyorum. Anlıyorsunuz dünyanın kaç bucak olduğunu. Bir anne baba ve aileye bağlı şekilde doğan bu bebeğe modern dünyanın biçtiği rol bu dönemde özellikle özgür ol, kafana göre yaşa, anne babayı boş ver, kendi ayaklarının üstünde dur, kendi kararını kendin ver, ihtiyarlara, bunaklara bakma gibi dayatmalar maalesef. O anlamda dedim programın başında aile büyük bir tehdit altında diye aziz dostlarım. Adına modern denmesine rağmen bilgelikten, erdemden, ahlaktan, ilkeden, prensipten yoksun bir ilkellik dönemi yaşadığımız çağ bence. Teknolojik bir sürü gelişmeye rağmen insanlıktan nasibini almamış sapkınlıklarla dolu. Batılı anneler şu anda yani takip ettiğim kadarıyla kendi bebekleri göbeklerini bozmasın, o görüntülerini bozmasın diye. Çünkü fitness'ti, aerobik'ti, jimnastik'ti, özel merkezlere gidip ona çok özel bir şekil vermekle alakalı dünyanın parasını harcayıp dünyanın vaktini harcadıkları için o yapı bozulmasın diye hamile kalmak istemiyorlar. Peki bir şekilde bir de çocuk ihtiyaçları var. Bu durumda 9 ay 10 gün boyunca kendi yumurtalarını taşıyacak kiralık bir rahim annesi buluyorlar. Tüp bebek yöntemiyle döllenmiş embriyoyu o kiralık kadının, kiralık rahmine yerleştiriyorlar. Kiralanan bu kadın 9 ayın sonunda biyolojik olarak kendisiyle hiç alakası olmamasına rağmen o bebekle o kadar büyük bir bağ kuruyor ki çünkü kendi karnında taşıdı, kendi rahminde taşıdı. Büyümesine şahit oldu, tekmelemesini hissetti, konuşmasını duydu, kalp atışını hissetti. Bu bebeği o kadar çok kendi bebeği gibi benimsiyor ki yurt dışında birçok mahkeme biliyorum böyle. Gidiyor mahkemeye, doğuracağı o bebeği kendi almasıyla alakalı onun biyolojik asıl o yumurtaların sahibi olan annesine vermemek için hukuki savaşlar veren anneler biliyorum ben. Ve batıda bu tür vakalar hani bizde anneden babadan ya da annenin babadan babanın anneden ya da her ikisinin akrabalardan bebeği kaçırmasını duymuşsunuzdur boşanma sonrasında. Batıda da bu tür bir kaçırma var şu anda. Vakalar gittikçe çoğalıyor takip ettiğim kadarıyla. Şimdi laboratuvarlar kiralık rahim sıkıntısına da çare olacak. Yapay rahimlerde çocuk yetiştirmenin peşinde bundan dolayı. Hatta birkaç sene evvel, 2-3 sene evvel bilim insanları yapay rahimle bir kuzu büyütmeyi başardılar. Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde yapılan bir araştırmada anne karnı birebir taklit eden yapay bir rahim geliştirildi. Bununla alakalı da biobank adı veriliyor buna. Hani biologic bank anlamına, biyolojik torba. Bu memeli organizmaların gelişmesi için gerekli tüm şartları sağladığı düşünülüyor. Yapay bir kese bu. İnternetten bakabilirsiniz. Bir kuzu embriyosu konuluyor buna ve büyüme süreci takip ediliyor. Ve ilk kuzu şimdilik sağlıklı bir şekilde, ama gelecekte ne olur? Bu kuzu çoğalabilir mi? Sağlıklı bir şekilde gelişebilir mi? Bunun sülalesi nasıl olur? Tabii genetik olarak çok incelenmesi gereken bir şey, ama deneyi yapan merkezin Philadelphia Çocuk Hastanesi adı olması araştırmanın amacını da bize anlatıyor. Hani bunu koyunlar, kuzular için yapmıyorlar, hayvanlar için yapmıyorlar. Hatta şu anda yapılan bir çalışmada anne adayının kendi kök hücresinden üretilen yapay spermle çocuk sahibi olmasına yönelik çalışmalar da bir hayli yaygın. İngiltere'de mesela Cambridge Üniversitesi bu konuda çok çalışma yapıyor. Ve hatta böyle bir insan doku hücresinden yapay olarak yumurta ve sperm hücresi ürettiler. Hani evlilik olmasın, evlilik olduğunda anne baba vasıtasıyla değil de yapay şekillerde bunu yapabilelim. Anne de baba da kapitalist sistemin içerisinde kul köle olup köleler gibi çalışsın. İşte onlara göre böyle bir hayat. Anne taşıyıcı anne, rahim kiralık rahim, baba sperm bankasından, doğumdan sonra çocuğu büyütemem derse koruyucu anne, onu da işte lezbiyen ya da gay çiftlerden sapkın ve sapık bir şekilde koruyucu diye aile olmayan, ailenin ağasına yaklaşamayan böyle bir sapkın çiftin eline veriyorlar. Yani bu anlamda baktığımızda aileyi merkeze almayan, aileyi önemsemeyen Batı'nın hali içler acısı, ama bunu biz görüyor muyuz? Bu gerçekten perişan durumlarını hissediyor muyuz? Yoksa biz de yavaş yavaş onların medyada verdiği, televizyonda verdiği, bilinçaltı olarak bize medyada, sosyal medyada giydirdiği o telkinlerle biz de artık bunu kanıksadık ve normal olarak mı görüyoruz? İşte burası çok büyük bir risk. Bütün açıklığıyla izleyenler, takip edenler biliyorlar ki bunu görüldü ki Batı'nın dayattığı sistem insana uymuyor aziz dostlarım. İnsan bir anne ve babaya muhtaç. Dede ve nine evin değeri, baş tacı, bereketi. Ey oğul, bereket büyüklerle beraberdir diye boş yere söylememiş Şeyh Edebali. Bunu anlamak için illa bir sürü savaş, afet ya da salgınlar yaşaması gerekmiyor. Ama maalesef bir musibet bin nasihattan evla, o musibeti de yaşaması gerekiyor. Ama yaşıyor, ama hani yaşadığı onca musibete rağmen bundan ders alıyor mu? Bence almıyor gibi görünüyor. Geçen İngiltere olsa gerek, bir arkadaşım söyledi. İngiltere'de korona sonrasında on binlerce insan sigarayı bırakmış. Çünkü biliyorsunuz sigara 16 kat daha artırıyor koronavirüsüyle COVID-19'la bulaşmanızı. Ama benim yakın çevremde korona sonrasında ben sigarayı bıraktım diyen bir tek vaka rastlamadım. Çevremde epey bir geniştir sayenizde aziz dostlarım. Hiç görmedim, hiç duymadım. Varsa radyomuza ulaşırsanız var diye en azından bilelim. Türkiye'de de varmış. Yeşilay'ın bununla ilgili mücadelesini biliyorum. İşte bir koronavirüsü çıktı. Yani ders aldık gibi göremiyorum ben maalesef. Yani bir musibet olduğunda bunun ilk önce bize niye geldiğini, bütün paradigmalarımız değişti, bütün hayat stilimiz, standardımız, yaşam şeklimiz değişti. Hadi bakalım sıkıysa çocuğunuzu götürün kreş. Hadi bakalım sıkıysa anaokuluna verin çocuğunuzu. Hadi bakalım sıkıysa evde bir dadı çalıştırın, her gün gelsin ve gitsin. Her gün dışarıya gelen ve dışarıya giden bir insan, çocuğa yaklaştırmıyorsunuz bile yani. Hadi sıkıysa sırf gönlü hoş olsun diye kredi kartından biraz da gönlünce harcamalar yapsın, gönlü hoş olsun diye AVM'lere gönderin çocuğunuzu. Göndermiyoruz değil mi yani? Bu dönem biraz daha böyle İstanbul'a baktığımızda hani normal hayata dönmüş gibi geliyor. Trafiği en azından gözetlediğimiz kadarıyla, ama Anadolu böyle değil. Antep'le ilgili uyarılar biliyoruz. Mesela işte bazı şehirlerimizle alakalı özel uyarılar. Sağlık Bakanımız bas bas bağırıyor. Aman ne olursunuz yapmayın etmeyin. Çünkü musibetten biz ders almadıkça, mesela ben bakıyorum toplumda, özür dileyerek bunu söylüyorum, sizleri tenzih ederek söylüyorum, maske kullanımı çok az. Dün Sağlık Bakanlığı Avrupa'da bir iki ülkede ve Amerika'da, Kanada'da takip edebildiğim kadarıyla bir ülke daha söylediler. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla bina içlerinde, yani indoor dediğimiz bina içlerinde de kendi evinizde, kendi ofisinizde de artık maske takımını ve bunun kullanımını mücbir hale getiren, eğer yakalanırsa buna ceza kesen bir şey benimsediler, kanun. Yani bunu biz kişisel haklar olarak görüp, kişilik hakları olarak görüp, ya kim karışır, demokrasi var diyemeyiz çünkü toplum sağlığını etkiliyor. Paradigmalar çok hızla değişiyor aziz dostlarım. Yaşam şartlarımız hızla değişiyor. Bu bizim bakışımızı, görüş alanımızı değiştiriyor. Bundan ders almadığımız zaman sise girmiş arabalar gibi yalpalıyoruz ve zincirleme kazalar yapıyoruz. Allah ders almamızı nasip eylesin. En azından ben onu söyleyebilirim. Aile yapısı, modernizme yenilen ve kendi kadim geleneksel yapısını aşırı bir şekilde bozan en doğudaki Japonya'da da durum batıdan çok farklı değil. Mesela şimdi Japonya'da yalnızlık, hani biz hep batı batı diye eleştiriyoruz da doğuda da en doğuda da çok farklı değil aziz dostlarım. Yalnızlık ve kimsesizliğin çok yaygın olduğu Japonya'da, neden çok yaygın yalnızlık ve kimsesizlik? Çünkü aile değeri perişan olmuş durumda. Anne babalar evden atılmış durumda. Doğum günlerini, özel günlerini yalnız geçirmek istemeyenler belli ajanslar aracılığıyla kendileriyle dertleşmek üzere anne baba, evlat, arkadaş kiralayabiliyorlar. Torun hasreti çeken bir dede torun kiralıyor. Evlat hasreti çeken bir anne evlat kiralıyor. Hatta katalogdan seçebiliyorsunuz. Hani evladınıza da benzeyen, torununuza benzeyen birini çağırabiliyorsunuz. Hatta bu amaçla birebir üretilen böyle yüzü gözü konuşması sizin akrabanıza benzeyen insanımsı dediğimiz humanoid robotlar hizmet vermeye başladı. İşte tam da bu açıdan ailede huzur arayan bizler, sizler, bizdeki durumun bu şekilde dönmemesi adına, kadim geleneğimiz olan aile medeniyetine sahip çıkmamız adına, huzurun aile merkezli olduğunu, ailede olduğunu, ailedeki hayatı canlandırmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Aileyi yeniden canlandırmamız gerekiyor. Onu o eski güzel sükunet günlerindeki gibi hayatın merkezine almamız gerekiyor. Unutmayın aziz dostlarım, arkadaş mutluluk verebilir, dostluk huzur verebilir ama aile sükunet verir, sükunetin asıl kaynağıdır. O halde hep beraber ailede huzur aradığımız bu Erkam Radyosu gönül zincirinde, gönül frekansında, aile döngüsü içinde kurulan bu hayatta aileyi merkeze almaya ne dersiniz? Hem de hani Rabbimiz bunu 4 ay korona döneminde aileyi merkezimize aldırmışken bize zorla da olsa. Böylece çok değil, 100 yıl öncesinde olduğu gibi 7 kuşak sülale bilgilerine sahip, atasını, dedesini, ceddini bilip tanıyan, ona saygı duyan, ailesine sahip çıkan bir nesil çok da büyük bir hayal değil bence, olabilir. Hani 7 kuşak sülale demişken eskiden 7 kuşak soykütüğünü bilmemek ayıp sayılırdı biliyorsunuz. Şimdi kalktı ama Hoca Ahmet Yesevi, miskin zayıf Hoca Ahmet, 7 atana rahmet, Fars dilini bilir de sebep söyler Türkçeyi diye boşuna dememiş aziz dostlarım. Ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov da ihtiyarlar diyor, bir araya toplanınca mecliste koşuşturup oyun oynayan çocuklara haydi bakalım hiç karıştırmadan 7 atasını kim sayabilecek derlerdi. Ve çocuklar o dakikadan itibaren çok büyük bir ciddiyetle derhal oyunu bırakıp durdukları yerde 7 cetlerini sayardı. Böylece köklerini unutmamak, nesillerin bağını koparmamak ve yakın ile yağda ayırt etmeyi, küçükken zihne sindirmeyi sağlamış oluyorlardı. 7 atasını kök sürmeyen insan hamdır diyor Cengiz Aytmatov bu açıdan. Bunun bilinmediği yerde edepsiz davranışlar ve haram işlerden nefret duymamaya başlar. Ata o bağı, o silsileyi kurmayı sağlar diyor. Bir de hani akraba evliliklerinden doğan çocukların zayıf ve bazı hastalıklara yatkın olma riskinden dolayı eski Türkler 7 kuşağa kadar akraba evliliği yapmazdı. Bu açıdan hani 7 cedde bilmek biyolojik olarak da manevi olarak da kuracağımız yeni yuva için hem kimin kimle evlenebileceği hem de kimin kimle evlendiği ve onların o akrabalığı, sevgisi, saygısı, hürmeti, izzeti, ikramı bu anlamda aziz bir yol haritasıydı. Şimdi hani aile diyorum, aile koçluğunda çocuklar soruyorlar hocam, hani çekirdek ailemi, büyük ailemi, geniş ailemi. Yani geniş aile seçeneğin dışında oldu bir anlamda. Şimdi anne baba çocuk üçgenine sıkıştırılmış böyle mahpus çocuklar. Bir de adına çekirdek denilmiş. Çıtlanacak bir şey sanki bu, çitlenecek bir şey sanki. Bu küçültülmüş aile yapısıyla değil, 7 kuşak dedesini, ninesini bile tanımadan büyüyor çocuklarımız. Bu sebeple aileyi özellikle medeniyetimizin o kadim geleneği geniş aileyi kastediyorum. Hayatın tam merkezini almak gerekiyor aziz dostlarım. Yoksa adını huzur koysak da, ailede huzur arayışları desek de, evlerimizde atılmış dedenine, o yaşlı huzur evlerinde gözyaşlarından kurtulamayacaklardır. Biz de gönlümüz o acıdan kurtulamayacaktır. Tekrar hani bir vesileyle koronayı sürekli gündeme getirmek istemiyorum ama bir musibet, bir felaket sebepsiz olmadığına göre, hiçbir şey sebepsiz değil, her şeyde bir hayır olduğuna göre bundan, bu musibetten dert çıkartarak neden bizi Rabbimizin 3 ay boyunca, bazılarında kısmen 4 ay boyunca evde mahcur bıraktığını, kısıtlanmış bıraktığını, eve hapsettiğini, aileye bir dön mesajımı, çocukları tanı mesajımı, eşinle yeniden anlaş mesajımı, bunu anlamamız gerekiyor. Yoksa biz fıtratımızı, insanlığımızı, geleneğimizi, medeniyetimizi inşa etmemiz, anlamamız, keşfetmemiz asla mümkün olmayacak. Dışarıdan bir şekilde bir hayır dokunabilir. Biz bunu keşfetmezsek. Ama o da bir yere kadar aziz dostlarım. Hani el elin koynunu türkü çağırarak arar diye bir tabir var Anadolu'da. Aile üyeleri eğer birbirini tanıyorsa, ben bazı ailelere, bazı abilerime, ablalarıma bakıyorum. Münir'cim diyor, çok verimli bir, bereketli bir dönem oldu. İlk defa doya doya bir Ramazan yaşadık. Korona vesilesiyle ilk defa bütün iftarlarda aileyle, aile üyeleriyle beraberdik. Çocuklarımla sofrada beraberdik. Birlikte hazırladık. İlk defa, ilk Ramazan'ımızdı. Sahura birlikte kalktık dedikleri. Ama bazıları da sıkıntılıydı hocam diye sıkıntıyı ön plana çıkartarak hiç bundan keyif almadığı, nemal almadığı, bir kar elde etmediği sıkıntı süreci olarak kaydetmiş. Halbuki aile üyelerinin böyle birbirine koçluk yaptığı, yarenlik yaptığı, hayatlarını sorguladıkları, hayat amaçlarını buldukları, kendilerini böyle daha iyi tanıdıkları, hep söylerim bir masanın etrafında oturun, birbirinize sorular sorun, bazı etkinlikler yapın, aile değerinizi oluşturun, birlikte daha iyi bir gelecek kurabilme adına bazı temel hedefler belirleyin, birlikte hedefler belirleyin, ortak hedefler belirleyin ve bunları birlikte yerine getirin, sorumlulukları birlikte yerine getirin ifadesini hep söylerim. Aynen öyle. Keramet ve bereket herhalde birlikte olmasında bunun. Dolayısıyla ailede böyle bir Osmanlı'da meşguliyet terapisi vardı. Bizde de etkinlik terapisi olsun hani bunun adı. Modern adı öyle söyleyelim. Meşguliyet terapisi de olabilir kaldık. Hiçbir mahsuru yok. Aile üyelerinin böyle birbiriyle keyifli, eğlenceli, sıra dışı etkinlik yapması bu sıkıntılı korona döneminde gerçekten çok sıkıldık. Biraz kadim medeniyetimizde meşguliyet terapisi verilen o çok değerli etkinliklerin yerine geçecek bedensel, zihinsel, bilişsel, duygusal, ruhsal gelişimimize katkı sağlayacak çok yönlü etkinlikler yapmalıyız diye düşünüyorum. Aziz dostlarım bazen soruyorsunuz, çok fazla mesaj alamıyorum sizden ama geldiğinde de hani ne yapalım hocam? İnternet inanılmaz bir derya. Yeter ki siz aile etkinliği yazın. Hele biraz da İngilizceniz varsa, hani İngilizce arayabiliyorsanız inanılmaz birbirinden farklı, sıra dışı, çok gerçekten canlı, heyecanlı etkinlikler var. Yoksa biz böyle akıllı ibaresine güvenip çocukları akıllı telefona, oyun lafına kanıp nasıl olsa bilgisayarda oyun oynuyorlar. Ne kadar masum değil mi? Oyun oynuyorlar ya da cep telefonuyla. Ya da arkadaş ibaresine kanıp gerçekten arkadaş bilip tanımadığımız, bilmediğimiz arkadaşlara teslim ettiğimiz çocuklarımızdan, ailemizden pek hayır ve umut bekleyemiyoruz aziz dostlarım. Dolayısıyla birazcık böyle bilinçli bir şekilde ninelerin, dedelerin eskiden ne yaptığına da bakarak, birazcık onların yaptığı etkinliklerden de örnek alarak, modelleyerek, gittiğimiz tatil yerlerinde işte bayram yaklaşıyor, bayram vesilesiyle onlarla konuşarak, eski kadim medeniyetin örneklerini de modelleyerek, birbirinden eğlenceli, değerli, birbirimizi anlamaya, keşfetmeye, tanımaya ama birlikte vakit geçirmenin heyecanını yaşamaya davet ediyorum sizleri. İnşallah gelecek hafta farklı bir konuda, bu aile hasbihalinden sonra hasbi ve harbi bir şekilde farklı bir konuda birlikte oluncaya kadar her şeyin gönlünce olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Haftaya buluşuncaya dek hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum aziz dostlarım. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar, hayırlı haftalar ve hafta sonları. Görüşmek üzere.